Ayrım 7.
Sayfa 489. Eğer siz bu umut ve ilavelerle tekrar hizmetime girmek isterseniz buyurun girin Sancho. Ama benim köklü gezgin şövalyelik geleneğini tepe taklak edeceğimi düşünmek abes olur. Kısacası sevgili Sancho, evinize dönün ve Teresa'nıza niyetimi açıklayın. Benim lütfuma bağlanmak isterse, siz de isterseniz ne âlâ. İstemezseniz eskisi gibi dost kalırız. Güvercinlikte yem eksik olmazsa güvercin de eksik olmaz. Ne demişler, alacağım olsun da ala karga da olsun. Benim de sizin gibi atasözlerini peş peşe dizebileceğimi anlayın diye bu şekilde konuşuyorum Sancho. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Benimle lütuf karşılığı gelip kaderimi paylaşmak istemiyorsanız Tanrı'ya emanet olun, aziz mertebesine yükselin. Ben nasılsa sizden daha itaatkar, daha çalışkan, hem de sizin kadar sersem ve geveze olmayan bir silahtar bulurum. Sancho, efendisinin kesin kararını duyunca dünyası karardı, yüreği daraldı. Efendisinin kendisi olmadan dünyada yola çıkmayacağını sanıyordu halbuki. O böyle kaygıya, düşünceye dalmışken, Sanson Carrasco ile yeğen ve kahya kadın içeri girdiler. Carrasco'nun efendilerini tekrar serüven aramaya çıkmaması için nasıl ikna edeceğini duymak istiyorlardı. Hinoğlu Hinsanson içeri girdi ve ilk defa da yaptığı gibi Don Quixote'yi kucaklayarak yüksek sesle konuştu. ''Ey gezgin şövalyelerin hası, ey silahşörlerin parlak ışığı, ey İspanyol milletinin şanı şerefi, Yüce Tanrı'ya yakarıyorum, üçüncü seferini engellemeye, kösteklemeye çalışan kişi veya kişiler, kendi arzularının çıkmazına hapsolsunlar, çirkin arzuları asla gerçekleşmesin. Sonra kahya kadına dönüp dedi ki, kahya hanım, artık Azize Apollonia duasını okumanıza gerek yok. Ben biliyorum ki Senyor Don Quixote'nin şerefli tasarılarını yeniden uygulamaya geçirmesi yıldızların kesin kararıdır. Ben bu şövalyeyi bileğinin gücüyle korkusuz yüreğinin şevkini daha fazla bekletmemesi için ikna etmesem büyük bir vicdan azabı duyardım. Çünkü geciktikçe haksızlığa uğrayanları haklarından, öksüzleri yardımdan, genç kızları namustan, dulları dayanaktan, evlileri destekten mahrum bırakmaktadır. Bunlara gezgin şövalyelik tarikatıyla ilişkili, bağlantılı, onun bir parçası ve gereği olan başka şeyler de eklenmektedir. Haydi durmayın, yakışıklı ve cesur Senyor Don Quixote, zat-ı âliniz yarın değil hemen bugün yola koyulun. Harekete geçmenizi engelleyecek bir eksiğiniz varsa, ben bizzat bütün imkanlarımla emrinizdeyim. Zat-ı muhteremlerine silahtar olarak hizmet etmem gerekirse de bunu büyük talih kabul ederim. Don Quixote bunun üzerine Sancho'ya dönüp dedi ki, ben sana demedim mi Sancho, istemediğim kadar silahtar bulurum diye. Bak kim gönüllü silahtarım olmaya, Salamanca mekteplerinin avlularında en aranılan, en eğlenceli sima. Sağlıklı, çevik, sessiz, soğuğa olduğu kadar sıcağa da, susuzluğa olduğu kadar açlığa da dayanıklı, gezgin şövalye silahtarı olabilmek için gerekli bütün özelliklere sahip, eşi benzeri bulunmaz bakalorya sahibi Sanson Carrasco. Ama Tanrı korusun, edebiyatın direği ve fennin muhafazası, sırf benim keyfimi izlemek için kırılmasın, yıkılmasın, güzel sanatların ulu palmiyesi devrilmesin. Yeni Sanson memleketinde kalsın ve hem memleketini hem yaşlı babasının beyaz saçlarını şereflendirsin. Ben herhangi bir silahtarla yetinirim. Madem Sancho artık benimle gelmeye tenezzül etmiyor. Tenezzül ediyorum dedi Sancho duygulanarak gözlerinde yaşlarla. Sevgili efendim, ben kimseye arkamdan besle kargayı oysun gözünü dedirtmem. Ben nankör bir soydan gelmiyorum. Bütün dünya, özellikle de kendi köyümdekiler, atalarım panzaların kim olduğunu bilir. Ayrıca zat-ı âlinizin çok sayıda güzel hareketinden, daha da çok sayıdaki güzel sözlerinden, bana bir lütufta bulunmaya, ne kadar istekli olduğunuzu anlamış bulunuyorum. Ben ücretim konusunda hesaba, pazarlığa kalkıştıysam karımın gönlü olsun diye yaptım. Karım bir konuda ısrara başladı mı, istediği olsun diye kerpeten gibi sıkıştırır insanı. Ama aslında erkek erkek olmalıdır, kadın da kadın. Ben de her yerde erkek olduğuma, bunu inkar edemeyeceğime göre, kim ne derse desin evimde de erkek olmak istiyorum. Yani yapılacak tek şey var. O da zat-âlinizin vasiyetnamenizi ekiyle birlikte ithali mümkün olmayacak şekilde hazırlamanız. Sonra da derhal yola koyulalım ki vicdanı zat-âlinize, üçüncü seferinize çıkmanız için ısrar etmesine emreden Senyor Sanson'un gönlü rahat etsin. Ben zat-âlinize tekrar sadakatle, bağlılıkla hizmet etmeye, gelmiş geçmiş bütün gezgin şövalye silahtarlarından daha iyi hizmet etmeye hazırım. Bakalorya sahibi Sancho Panza'nın konuşma şekline, tarzına şaşırıp kalmıştı. Efendisiyle ilgili ilk hikayeyi okuduğu halde Sancho'nun hikayede anlatıldığı kadar komik olduğunu hiç düşünmemişti. Ama vasiyetnamenin iptali mümkün olmayacak şekilde diyeceği yerde ithali mümkün olmayacak şekilde dediğini duyunca hakkında okuduğu her şeye inandı. Çağımızın en müthiş salaklarından biri olduğunu kabul etti ve koca dünyada bu efendi ve hizmetkar gibi iki deli bulunamayacağını düşündü. Sonunda Don Quixote ile Sancho kucaklaşıp barıştılar ve o sırada kahinleri olan Büyük Carrasco'nun fikri ve onayı alınarak 3 gün sonra yola çıkılması kararlaştırıldı. Bu 3 gün yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmaya ve Don Quixote'nin mutlaka takması gerektiğini söylediği siperliği bulmaya yeterdi. Sanson siperliği temin edebileceğini söyledi. Siperliği olan bir arkadaşı vardı ve isteğini geri çevirmeyeceğinden emindi. Yalnız bu siperlik çeliğin parlak temizliğiyle ışıldayacağına küf ve pastan kararmıştı. Kahya kadınla yeğenin bakalorya sahibine yağdırdıkları lanetler bitmek bilmiyordu. Saçlarını yoluyorlar, yüzlerini tırmıklıyorlar. Efendilerinin sefere çıkışını adeta cenaze kabul edip ağıtçı kadınlar gibi yanıp yakılıyorlardı. Sanson, Don Quixote'yi sefere çıkması için ikna ederken hikayede daha sonra anlatılacak olan bir niyetle daha önce konuştuğu rahip ve berberin nasihatlerine uygun şekilde hareket ediyordu. Sonuçta o 3 gün içinde Don Quixote ve Sancho gerekeceğini düşündükleri şeyleri hazırladılar. Sancho karısını, Don Quixote de yeğenini ve kahya kadını yatıştırdıktan sonra akşam olurken kendilerine köyün yarım fersah ilerisine kadar eşlik etmek isteyen bakalorya sahibi dışında kimseye görünmeden Don Quixote sevgili Rosinante'sinin, Sancho da emektar kara kaçanının üzerinde heybelerinde gıda maddeleri ve Don Quixote'nin gerekebilir diye verdiği para kesesiyle birlikte El Toboso yoluna koyuldular. Sanson Don Quixote'yi kucakladı ve hem iyi hem kötü haberlerini iletmesini rica etti. Kendisi de dostluğun gerektirdiği şekilde kimilerine üzülecek, kimilerine sevinecekti. Don Quixote haber göndermeye söz verdi. Sanson köyüne döndü ve efendi ile silahları Büyük El Toboso şehrinin yolunu tuttular. 8. Bölüm. Sevgilisi Dulcinea del Toboso'yu görmeye giderken Don Quixote'nin başına gelenlere dair. Yüce Allah'ım sana şükürler olsun der Hamit Badincani. 8. bölümün başında. Şükürler olsun Allah'ım diye 3 kere tekrarlar ve Don Quixote ile Sancho'nun artık yola çıktığını gördüğü için şükrettiğini belirterek bu hoş hikayenin okurlarının bu noktadan itibaren Don Quixote ile silahlarının kahramanlıklarıyla nüktelerinin başlayacağından emin olabileceklerini söyler. Okurlara yaratıcı asılzadenin geçmişteki şövalyeliklerini unutmalarını, gelecek olanları dikkatle izlemelerini tavsiye eder. Tıpkı önceki şövalyeliklerinin Montiel Ovası'nda başladığı gibi Şimdikiler de şu andan itibaren El Toboso yakınında başlamaktadır. Vaat ettiği şeylere karşılık okurlardan istediği fazla bir şey sayılmaz. Yazar sözlerine şöyle devam eder. Don Quixote ile Sancho yalnız kaldılar. Sanson yanlarından daha yeni ayrılmıştı ki Rosinante kişnemeye, eşek de anırmaya başladı. Hem şövalye hem de silahtarı bunu iyi bir işaret, hayra alamet saydılar. Yine de doğruyu söylemek gerekirse eşeğin anırmaları atın kişnemelerini bastırıyordu. Sancho buradan kendi talihinin efendisinin talihini aşıp ondan üstün olacağını çıkardı. Bunu öğrenmiş olduğu yıldız falı ilmine istinaden mi düşündüğünü bilemiyorum. Çünkü hikayede belirtilmiyor. Yalnız ayağı sürçtüğü veya düştüğü zamanlarda evinden hiç ayrılmasaymış daha iyi olacağını, sendeleyip düşmenin insana yırtık pabuçla kırık kaburgadan başka şey kazandırmadığını söylediğini duyanlar olmuş. Aptal olmasına aptaldı ama bu konuda fazla yanılmamış. Don Quixote kendisine dedi ki, "Dostum Sancho, hava hızla kararıyor. El Toboso'yu gün doğarken görmeye yetişemeyeceğiz. Yine de yeni bir serüvene atılmadan önce El Toboso'ya gidip eşsiz Dulcinea'nın hayır duasını ve yüksek müsaadesini almaya kararlıyım. Bu müsaadeyle bütün tehlikeli serüvenleri başarıyla sonuçlandıracağımdan kesinlikle eminim. Çünkü yeryüzünde bir gezgin şövalyeye en fazla cesaret veren şey sevgilisinin lütfudur." "Bence de öyle," diye cevap verdi Sancho. "Ama zat-ı âlinizin onunla konuşup görüşmesi biraz zor gibi geliyor bana. En azından hayır duasını alabileceğiniz bir yerde. Ama avlunun duvarının üstünden aşırırsa duasını o başka. Ben kendisini ilk kez orada görmüştüm. Zat-ı âlinizin Morena dağlarının ortasında yaptığı çılgınlıklarla saçmalıkların haberini mektubunuzu götürdüğümde. O tarifsiz güzelliği, zarafeti gördüğün yer sana avlu duvarı gibi mi göründü Sancho?" dedi Don Quixote. "Herhalde zengin kraliyet saraylarındaki galerilerden, hollerden, teraslardan veya ismi her neyse onlardan biriydi." "Hepsi olabilir," dedi Sancho. "Ama bana avlu duvarı gibi görünmüştü, hafızamı kaybetmediysem eğer." "Her neyse, biz oraya gidelim Sancho," dedi Don Quixote. "Ben kendisini göreyim de ister duvardan olsun, ister pencereden, ister bir aralıktan, ister bahçe parmaklığından. Onun güzelliğinin güneşinden benim gözlerime ulaşacak olan tek bir ışın, zihnimi aydınlatacak, yüreğimi güçlendirecek, beni akıl ve cesarette en üstün ve benzersiz kılacaktır." "Doğrusunu isterseniz efendim," diye cevap verdi Sancho. "Ben Senyora Dulcinea del Toboso'nun güneşini gördüğümde ışınlar saçabilecek kadar aydınlık değildi. Herhalde dediğim gibi hanımefendi buğday elediği için kalkan toz bulut gibi yüzünü örtmüş karartmıştı." "Hala benim sevgili Dulcinea'mın buğday elediğini mi söylüyor, düşünüyor, inanıyor ve ısrar ediyorsun Sancho?" dedi Don Quixote. "Buğday elemek soylu kimselerin yaptığı, yapması gereken şeylere tamamen aykırı bir iş ve uğraştır. Onlar soyluluklarını bir ok atımı mesafeden belli eden başka işler ve eğlenceler için yaratılmışlardır. Büyük şairimizin mısralarını unutmuşsun Sancho. O mısralarda dahi şair, dört nimfanın kristalden saraylarında yaptıkları işleri tasvir eder. Güzelim Taho ırmağından dışarı başlarını uzatıp yeşil çimenlere otururlar ve o paha biçilmez kumaşları simlerle, ibrişimlerle, incilerle işlerler. Benim sevgilim de sen gördüğünde buna benzer bir iş yapıyor olmalıydı. Ne var ki herhalde beni kıskanan kötü bir büyücü benim hoşuma gidecek her şeyi değiştiriyor, aslından farklı bir şekle sokuyor. İşte bu yüzden kahramanlıklarımı anlattığı söylenen kitabın yazarı, bana düşman bir büyücüyse eğer, olayları değiştirmiş, bir doğruya bin yalan katmış, gerçek bir öykünün akışının gerektirdiği olayların dışına taşmış olmasından korkuyorum. Ah kıskançlık, sonsuz kötülük kaynağı, fazilet düşmanı. Bütün kötü huylar beraberlerinde az da olsa bir zevk getirirler Sancho. Ama kıskançlık sadece tatsızlık, hınç ve öfke getirir. Ben de öyle düşünüyorum dedi Sancho. Bence Carrasco'nun gördüğünü söylediği o bizimle ilgili hikayede ya da kitapta benim şerefim iki paralık olmuş, ayağa düşmüş, sokakları süpürüyor olmalı. Halbuki namusum üzerine yemin ederim ben hiçbir büyücü hakkında kötü söz söylemedim. Kıskanılacak kadar malım da yok. Evet biraz fesatımdır, ara sıra hergeleliğim tutar. Ama daima içimden gelen, asla yapmacık olmayan saflığım, bunların hepsini koca bir pelerin gibi örter. Başka hiçbir şey için olmasa da, sırf Tanrı'ya ve Kutsal Katolik Kilisesi'nin bütün inançlarına, daima sıkı sıkıya içtenlikle bağlı kaldığım ve Yahudilerin can düşmanı olduğum için, tarihçilerin bana acımaları, yazılarında benden iyi bahsetmeleri gerekirdi. Ama kim ne derse desin ben çıplak doğdum, şimdi de çıplağım. Ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Kitaplara geçtiğim, bu dünyada elden ele gezdiğim halde benim hakkımda istediklerini söylesinler umurumda değil. Bu bana çağımızın ünlü bir şairinin başına gelenleri hatırlattı Sancho dedi Don Quixote. Şair bütün kibar fahişeleri hicveden bir şiir yazmış ve öyle olup olmadığı şüphe götürür bir hanıma şiirinde değinmemiş. O da diğerlerinin arasında adının geçmediğini görünce şaire sitem etmiş. Kendisinde ne görüp de listeye dahil etmediğini sormuş. Şiiri uzatıp ilave ettiği bölüme kendisini eklemesini yoksa hakkında hayırlı olmayacağını söylemiş. Şair hanımın istediğini yapıp demediğini bırakmamış. O da kötü şöhret olsa bile şöhret kazandığı için sevinmiş. Buna benzer bir hikaye daha vardır. Çobanın biri sırf ismi gelecek yüzyıllara kalsın diye dünyanın yedi harikasından biri sayılan meşhur Diana tapınağını ateşe vermiş. Çobanın adının anılması, isminin sözlü veya yazılı olarak belirtilmesi, amacına ulaşamasın diye yasaklandığı halde adının Erostratus olduğu yine de öğrenilmiş. Yine aynı konuyla ilgili bir başka hikaye, Yüce İmparator Charlken'le bir şövalye arasında Roma'da geçmiştir. İmparator ünlü Santa Maria Rotunda'sını görmek istemiş. Eski çağlarda bütün tanrıların günümüzde daha güzel bir isimle bütün azizlerin tapınağı olarak anılan bu yapı, Roma'da putperestlerin eseri olarak yapılar arasında en sağlam kalanı ve yapıldığı zamanki ihtişamını, debdebesini en çok koruyanıdır. Yarım portakal biçiminde bir yapıdır. Son derece görkemli ve aydınlıktır. Işık içeriye sadece tepedeki bir yuvarlak pencereden girer. İmparator işte bu tepe penceresinden binayı seyrederken yanında bulunan Romalı bir şövalye kendisine o mimarlık şaheserinin inceliklerini, mükemmeliyetini açıklıyormuş. Tepe penceresinden indikten sonra şövalye imparatora demiş ki: "Majesteleri, dünyada ebedi şöhret kazanabilmek için yukarıda binlerce kere içimden majestelerine sarılıp tepeden aşağı atlamak geçti. Bu kadar kötü bir düşünceyi uygulamaya koymadığınız için size teşekkür ederim." diye cevap vermiş imparator. "Bundan böyle sizi sadakatinizi tekrar ispatlama durumunda bırakmayacağım. Bundan böyle benimle konuşmanızı, benim bulunduğum yerde bulunmanızı yasaklıyorum." Bunu söyledikten sonra şövalyeye büyük bir lütuf da bağışlamış. "Şunu demek istiyorum ki Sancho, şöhret kazanma isteği çok güçlü bir istektir. Horatius'u üzerinde bütün zırhlarıyla birlikte köprünün üstünden Tiber'in derinliklerine atan neydi sanıyorsun? Musius'un kolunu elini yakan neydi? Curtius'u Roma'nın ortasında açılan kızgın çukura atlamaya iten neydi? Sezar'a aldığı bütün uğursuz işaretlere rağmen Rubikon'u geçirten neydi? Daha çağdaş bir örnek verecek olursak, Büyük Cortes'in gemilerini batıran, yanında götürdüğü yiğit İspanyolları yeni dünyada tek başlarına karaya hapseden neydi? İşte bütün bunlar ve daha birçok çeşitli kahramanlıklar, ölümlülerin başardıkları büyük işlerin hak ettiği ölümsüzlüğün bir parçası, bir ödül olarak arzuladıkları şöhretin marifetleridir. Öyle olmuştur ve öyle olacaktır. Yine de Hristiyan, Katolik ve gezgin şövalye olan bizler, yaşadığımız fani hayatta kazanılan şöhretin gururuna kapılmayıp, göksel, tanrısal ebediyete sahip olan, gelecek yüzyılların şerefiyle ilgilenmeliyiz. Bu hayatta kazanılan şöhret, ne kadar uzun süreli olursa olsun, belli bir sonu olan dünyayla sona ermek zorundadır. İşte bu sebeple Sancho, yaptıklarımızın inandığımız Hristiyan dininin koyduğu sınırları aşmaması gerekir. Devleri öldürerek gururu öldürmeliyiz. Cömertlik ve yüce gönüllülükle haseti, serin kanlılık ve ruh huzuruyla öfkeyi, az yiyip çok uyanık kalarak oburluk ve uykuyu, irademizi tabi kıldığımız sevgiliye olan sadakatimizle, sefahat ve şehveti, dünyanın dört bir yanını dolaşıp bizi hem Hristiyan hem iyi şövalye yapacak imkanları arayarak tembelliği öldürmeliyiz. İşte Sancho, iyi şöhretin beraberinde getirdiği değerli övgülere ulaşmanın yolları bunlardır. Zat-ı Ali'nizin şu ana kadar bana söylediği her şeyi gayet iyi anladım, dedi Sancho. Ama yine de tam şu anda aklıma gelen bir meseleyi istirahate kavuşturmanızı rica edeceğim Zat-ı Ali'nizden. Sarahate demek istiyorsun Sancho, dedi Don Quixote. Söyle bakalım, bildiğim kadarıyla cevap veririm sana. Soracağım şu efendim, dedi Sancho. Şu demin saydığınız ölmüş olan bütün o kahraman şövalyeler şimdi neredeler? Putperestler, diye cevap verdi Don Quixote, şüphesiz cehennemdeler. Hristiyanlarsa, iyi Hristiyan idiyseler, ya araftalar ya da cennette. Pekala, dedi Sancho, bir de şunu merak ediyorum. Bu yüce kahramanların gömüldüğü mezarların önünde gümüşten fenerler mi var? Kiliselerinin duvarları koltuk değnekleriyle, kefenlerle, saçlarla, bal mumundan bacaklar ve gözlerle mi süslenmiş? Değilse nelerle süslenmişler?